asker ettiler beni kıdemli çavuş. Gölcük çöllerinde oldum bir baykuş. Anadan babadan yardan bir haber yokmuş. Uçun kuşlar uçun İzmir'e doğru. Anadan babadan yardan bir haber yokmuş. Uçun kuşlar uçun İzmir'e doğru. Güverteye çıktım, bayıldım, yattım. Komutan gelince selama kalktım. Anayı babayı yari sılaya attım. Uçun kuşlar uçun İzmir'e doğru. Anayı babayı yari sılaya attım. Uçun kuşlar uçun İzmir'e doğru. Uçun kuşlar uçun İzmir'e doğru.
Evet, iyi akşamlar herkese.
İyi akşamlar.
Engelsiz Erişimli Saatler programına hoş geldiniz. Bir haftadan sonra yine birlikteyiz. Ben Adem Vural.
Ben Engin Yılmaz.
Bugün gene güzel bir program yapmaya çalışacağız sizlere. Elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce. Hı hı. Evet, güzel bir parçayla başladık. Bugünkü müzik konuğumuz Muammer Ketencioğlu. Uçun Kuşlar adlı parçasıyla başladık programımıza.
Programlarımızda böyle bir karar aldık. Her hafta bir görme engelli ya da engelliler arasında başarılı olmuş bir müzisyeni konuk edeceğiz, değil mi hocam?
Evet, evet. Yani konuk edeceğiz derken canlı olarak konuk olmayacak da parçalarıyla bize eşlik edecek diyelim programımızda.
Aynen, o şekilde. Umarım sesimiz de gayet iyi geliyordur.
Evet.
Bu arada ben MSN adresimizi de vermek istiyorum hemen yayınımızın başında. Program boyunca bize ulaşmak isterseniz radyo@gorenparmak.org, tekrar ediyorum, radyo@gorenparmak.org adresinden, ki bu adresi MSN listenize ekleyebilirsiniz ve bize ulaşabilirsiniz. Aynı şekilde engelsizerisim@hotmail.com, engelsizerisim@hotmail.com'dan da yayın boyunca bize ulaşıp bizimle irtibat kurabilirsiniz. Ben bugün bu bölümde olacağım ve mesajlarınızı yanıtlamaya çalışacağım. Peki programımızda bugün neler var hocam?
Evet, programımızda neler var? Programımızda bugün güzel şeyler yapmaya çalışacağız dedik sizler için. Ürün tanıtımımız var. Bugün neyi tanıtacaktık Engin?
Bugün valiz bulucuyu tanıtacaktık.
Evet, geçen hafta bahsetmiştik. Valiz bulucuyu tanıtacaktık. Program tanıtımı bölümümüzde geçen hafta sizlere böyle birazcık lezzetinden bahsettiğimiz KM Player programımız var. Sonrasında
haberlerimiz olacak yine. Bazı haberlerimizden bahsedeceğiz, evet, programımız, evet, içinde haber. İlk bölümde. Bilişim bölümümüz bu bölümlerden oluşacak. İkinci bölümümüz engelsiz erişim bölümü, biliyorsunuz. Kendi grubumuz ve çalışmalarımızdan bahsedeceğiz. Bu da ne yapacağız hocam? Mesela bizim size sürpriz bir şarkımız olacak dinleticiye.
Evet, evet. Bizim bir parçamız olacak size, sürpriz bir parçamız.
Evet, kendi şarkımız.
Kendi şarkımız olacak.
Evet, sen devam et hocam.
Sesli otobüslerle ilgili gelişmelerden bahsedeceğiz. Yakaladığımız bir iki gelişmeden bahsedeceğiz. Bununla ilgili bir şey, ses kaydı dinleteceğiz.
Ve bunun sesli otobüsle ilgili kayıt dinlettikten sonra yine çeşitli konularımız ve konuklarımızla bir tartışma konumuz olacak yine bu hafta içerisinde. Bu yardımlardan bahsedeceğiz. Bunların ne kadar doğru olduğunu. Bugün Türk Ekonomi Bankası'nda yaşadığım bir olay vardı. Ben biraz ondan bahsedeyim.
Evet, ondan bahsedelim kesinlikle. Çünkü herkesin başına gelen şeyler bunlar. Evet. Canlı canlı böyle bugün bunu yaşamışken bahsetmek de gayet güzel olur sıcağı sıcağına.
Bunlardan da bahsederek programımıza devam edeceğiz.
Evet.
Şimdi bir müzik arası verelim.
Müzik arası verelim. Daha sonra yavaş yavaş programımıza gireceğiz.
Evet, iyi programlar dileriz herkese. İyi dinlemeler.
Sana kurban olsun.
severler yoksa bu can da sana kurban olsun Esma. İmanım Esma Esma, severler yoksa bu can da sana.
Evet, bu güzel parçadan sonra tekrar birlikteyiz. Şimdi destek teknolojileri, destek teknolojileri deyip duruyoruz da nedir bu destek teknoloji diye biraz açacak olursak.
Evet, biraz belki bundan önce hocam biraz Muammer Ketencioğlu kimdir ondan bahsedelim mi?
Ha, evet,
dinleyeceğimiz belki parçalarını dinletiyoruz ama Muammer Ketencioğlu'nun kim olduğundan biraz kısaca bahsetmekte yarar var sanıyorum.
Evet.
Sen başlamak ister misin? Kimdir Muammer Ketencioğlu hocam?
Muammer Ketencioğlu görme engelli bir müzisyen ve Türk halk müziği, Balkan müzikleri yapıyor. Türk halk müziği, Balkan müzikleri yapıyor. Boğaziçi mezunu bildiğim kadarıyla. Hı hı. Ve güzel albümleri var. İşte bu konuda akordiyonla hem sesiyle hem akordiyonuyla parçalara eşlik ediyor, ses veriyor diyelim.
Ve aynı zamanda hocam 1980'li yıllarda Boğaziçi Üniversitesi'nde de öğrenim gördü.
Evet,
değil mi kendisi?
Boğaziçi Üniversitesi'nde yanlış hatırlamıyorsam psikoloji bölümü olması lazım. O,
değişik yerlerde bir sürü konserler veriyor. Bir grubu var.
Evet.
Bir ara sizin de eğer izlemediyseniz izlemenizi tavsiye ederiz, hı-hı, diyorum.
Evet.
Ve buradan biraz da destek teknolojisi konusuna gelelim isterseniz. Destek teknolojisi nedir diye. Aslında temel olarak tanımladığımızda biz bu konuya özellikle değinmek istiyoruz. Önce bunun nedenine başlamak lazım değil mi hocam?
Evet.
Destek teknolojileri de çünkü bizim engellilerin engellerini ortadan kaldırmada çok önemli bir rol üstleniyorlar bu teknolojiler arkadaşlar. Kısaca tanımlayacak olursak destek teknolojileri bir engelli kişinin hayatını kolaylaştırmasında veya normalde organ eksikliğinden dolayı yapamadığı şeyleri yapmasını kolaylaştırmasında yararlı olan teknolojiler ve bunların ürünlerini ne biz destek teknolojileri diyoruz. Değil mi hocam?
Evet, evet. Bu ürünler destek teknolojileri diyoruz. Bu ürünler erişilebilir ürünler olduğu için hayatımızı kolaylaştırıyor. Engin dediği gibi işte ne bileyim adamın ellerini kullanamıyordur. Bilgisayarı kullanması gerekiyordur. Sesle bilgisayara hitap eder. Ya da işte benzeri mouse'u kullanamıyordur. Ağzında tuttuğu bir şeyle bir şekilde bu işlevi görür. Bu tür şeyler, teknolojiler vardır.
Hocam ben bu arada susadım. Ben bir işe gidip su içip geleyim. Sen devam et programı hocam.
Tamam, canlı yayında olmuyor ama. Ben devam edeyim programa.
Hocam evet ben ayrılıyorum ben, arkadaşlar. Biraz peki, sonra görüşürüz.
Peki görüşürüz. Suyunu iç, çok bol bol su iç. Su tamam. Vücuda yararlı. Her gün en az bir 2-3 litre su tüketmek gerekiyormuş. Sen 4 litre tüket, bir şey olmaz sana. 4 litre. Tabii tabii. Yani biraz kilolarımız fazla olduğu için belki o sayede zayıflarız. Evet. Engin'i su içmeye gönderdik. Evet. Engin'i su içmeye gönderdik. Su içecek inşallah. Su içmeye gitti diyelim. Evet. Destek teknolojileri hayatımızı kolaylaştıran teknolojilerdir dedik. İşte bir görme engellinin ekran okuyucusu imkanı varsa, çünkü bu araç gereçler çok pahalı. Kabartma ekranı, kabartma yazıcısı. Gerçi kabartma ekran olduktan sonra kabartma yazıcıya pek gerek kalmıyor ama. Evet. Evet. Bu duyduğunuz ses de bir destek teknolojisi. Engin su içmeye gitti ama herhalde içeriden bana şey yapıyor. Nerede olduğumu bulmaya çalışıyor. Geçen hafta bahsetmiştik. Valiz. Hocam tamam çalıyor. Geçen hafta valiz bulucudan yani valizlerimizi bulmamıza yarayan bir cihazdan bahsetmiştik. Engin arkadaşımız da su içmeye gitmiş mutfağa.
Hocam nereye koydun bardağımı ya?
Bardağın mı?
Hocam bardağın içine koyma demedin mi onu?
Bardağın içine koymadım hocam. Bardağın yanına bıraktım.
Ha anladım evet. Bu ne işim? Bu ne hocam? Niye böyle ötüyor
bu
salak
bu salak? Şimdi bu ne? Bu salak salak ötmeyeceğim. Gayet faydalı bir ötüşü var bence. bu aracın amacı bizim valizimizi bulmamızı ya da bagajımızı diyelim kısacası. Bir uçak yolculuğunda, otobüs yolculuğunda ya da herhangi bir yolculukta otobüs pardon bagajımızı bulmamızı sağlar. İşte valizimizi olsun, başka işte taşınabilir neyimiz varsa büyük, öyle başka bir kendimizden ayrı bir yere bıraktığımız. Hatta aslında bagajla sınırlamamak lazım. Bunun kullanım alanını genişletmek mümkün. Mesela şöyle bir şey düşünmüştük. Bunun kumandası var. Önce ben biraz cihazı tarif edeyim aslında.
Evet, evet. Nasıl bir şey bu?
Şimdi cihaz arkadaşlar avuca sığacak kadar, yani avucumun içine koyduğum zaman avucumda yani birazcık bir yer kaplayan çok büyük bir cihaz değil. Böyle hani taşımak zor olur mu, nereye koyulur falan gibi. Bir cihaz ucu bir tarafı yuvarlak gibi ve tek tarafı da diğer tarafı da böyle köşeli bir yapıya sahip ve o köşeli tarafında bisikletlerin fren teli vardır, bilmiyorum gördünüz mü? Buna benzer bir tel var ve bu telin iki ucunu birleştiren vidalı bir parça var çıkarılıp takılabilen. Burası valizin kulbuna ya da herhangi bir yerine bu cihazı takmaya yarıyor. Taktıktan sonra kapatılıyor dediğim vidalı şeyle. Üzerinde de düğmesi var. Bu düğme yuvarlak bir düğme, basınca kapatıyorsunuz cihazı. Bastım, kapandı şu anda. Şu anda kumandasından basılsa da işlev görmez. Bir daha basıyorum. Açıldı.
Açtık. Peki hocam, bunu valizimizin içine koyduk. Evet, bir parça elimizde kalıyor.
Bir parça da kumanda var. Küçük bir kumanda. Anahtarlık şeklinde yapılmış,
evet,
bir.
Anahtarlık şeklinde bir kumanda. Yine yuvarlak teker gibi bir bölümü var üst tarafından, böyle bahsediyorum.
Aslında, evet. Üst tarafından bahsedince şey geldi aklıma. Aslında kumanda elimdeki cihazın biraz daha küçük hali gibi.
Aynı
düşün,
evet. Ortada bir tekerlek gibi, üstte uzunca bir parçası var. Yani minik bir gerçekten tek bir düğmeli kumanda gibi düşünün. Bir tarafına da böyle kulp gibi, böyle anahtarlığa takılabilecek bir yapıda,
evet,
yapmışlar.
Evet, öyle bir yapısı var.
Bu kumanda elimizde bulunuyor değil mi hocam? Taşıdığımız,
evet,
yerde. Öbür parça valizin içinde.
Öbür parça valizin içinde ya da işte üzerine monte etmek. Ama üzerine monte edilirse belki zarar gördü. İşte sessiz yığılabilecek şekilde belki bir cebine yerleştirilir,
evet,
bilmiyorum.
Evet, cebinde zaten içinden de rahatça çıkıyor hocam.
Evet, evet.
Ve daha sonra ben bunun çok mesela birkaç kullanım alanından bahsetmek lazım. Mesela biz bunu ilk aldığımızda değil mi hocam? Ben o dönem tam bir tatile gitmiştim.
Evet, siz tatile çıkmıştınız zaten.
Evet, tatile gitmiştik. O otelde biliyorsunuz, bir otelde kalıyorsanız bir sürü oda vardır değişik yerlerde. Nasıl bulacaksınız kendi odanızı?
Tabii,
biz şöyle yani, çok güzel bir yol bulmuştuk. Kapının arkasında bunu astık.
İç tarafına ama, değil mi?
İç tarafına tabii astık. Dış tarafında bununla bastık. Öten yere gittik kendi odamıza.
Çok güzel ya.
Ve ikinci bir yöntem tabii sinemalarda mesela ya da tuvalete çıkacaksınız mesela. Orada montunuzun cebine veya bir yere bırakabilirsiniz. Tabii
koltuğu bulmak için gelince değil mi?
Evet, tabii koltuğu bulmak için yararlı. Yine tabii ki esas bunun yapılma amacı, mesela otobüste bunu çok yaşadık biz. Otobüste iniyorsunuz, garaj bir sürü bagaj, hangi bagaj benim demek yerine tıt diye bir basıyorsunuz, ötüyor ve
evet,
oluyor.
Ya da o uçaklar havaalanına indiğiniz zaman o banttan valiz gelirken, aynen, arada bir basıyorsunuz değil mi? Uzaklardan bir ses gelmeye başlıyorsa diit diit diit falan. Aa, galiba benim valiz yaklaşıyor deyip yanınızda biri de olsa şu gelen benim valiz olması lazım diye basarak onu aldırtabilirsiniz ya da kendiniz alabilirsiniz rahatlıkla. Şimdi bunun
İstersen yeni bir şarkı arası verelim hocam. Ondan sonra bu programa insanların nasıl elde edileceğini, nasıl erişebileceğini.
Kısaca şey bilgisini de vereyim. Kumandası çok ince bir kalem pille çalışıyor. Cihazın kendisi de biraz irice 3 tane kol saati piliyle çalışıyor. Herhalde uzun ömürlü gider bu. Öyle tahmin ediyorum.
Bu arada kumandanın üzerinde de küçük bir düğme var hocam. Böyle
ha, evet. Açıp kapatmayı sağlıyor. Evet.
Kumandayı da
kapatabiliyorsunuz. İşlevsiz hale getirebiliyorsunuz.
Evet. Bu şekilde, evet, de çalışa.
Evet. O zaman şimdi parça arası veriyoruz. O arada sizin sorularınız varsa onları da bekliyoruz. Bu
tekrar konularla. Adresimizi tekrarlayabilir miyiz hocam?
Adresimiz engelsizerisim@hotmail.com
ve radio@goremparmak.org. Bu iki MSN adresinden bize ulaşabilirsiniz.
Evet. Şimdi tekrar bir müzik arası veriyoruz.
güneşten olur. Gözlerin güzeli ağırmış hanım güleçten olur. Gözlerin güzeli ağırmış hanım güleçten.
Sen kime yandın? Alnıda daş perçemli delikanlıyı ahırmış hanım. Senin mi sandın? Sevdiğim darılmış ahırmış hanım yüzüme bakmaz. Sevdiğim darılmış ahırmış hanım yüzüme bakmaz. Ölsem de bu sevda ahırmış hanım içimden çıkmaz.
Haydindi 17 belli top zülüflü ahırmış hanım. Sen kime yandın? Alnıda daş perçemli delikanlı. Haydindi 17 belli top zülüflü ahırmış hanım. Sen kime yandın? Alnıda daş perçemli delikanlıyı ahırmış hanım. Senin mi sandın?
Evet. Sanırım yayını aldık Halim Hocam.
Evet, şu anda yayındayız tekrar.
Evet, Ankara'dan Selma Aydın bir soru sormuş bize. Aslında birkaç soru sormuş. Birincisi diyor ki hocam, bu cihazın alış mesafesi ne kadar?
Bu cihazın alış mesafesi ne kadar?
Yani kaç metreden çekiyor?
Şimdi şöyle düşünelim. 110 metre, yaklaşık 100 metrekarelik büyük bir evdeyiz. Evin arka kısmından ön kısmındaki odanın en ucundan arka kısmındaki en uca kadar cihaz sorunsuz çekiyor.
Evet.
Daha fazlasını denemedik tabii, daha uzun mesafeyi ama.
Tam metrik olarak ben de bilemiyorum ama mesela ben bu evin, mesela bu bir odadayız. Tam evin öbür ucundaki balkona çıktım biraz önce su içmeye gitme olayında. Oradan çaldırmıştım size.
Evet, gayet
ve
güzel.
Son derece rahat çekiyor. Bir de bunun çok önemli bir özelliği var. Cihazların birbirini görmesi gerekmiyor. En önemlisi o.
Evet evet. Televizyon kumandasında olduğu gibi hani karşısına geçelim. İşte çekmiyor kumanda. Biraz tabii, daha tabii. Yaklaşalım gibi.
Zaten olan. Öyle olsaydı çok da anlamı olmazdı bir görmeyen için.
Tabii.
Valizin içinden çekiyor. Buradaki amaç Bluetooth tarzı çalışıyor değil mi hocam? Radyo dalgalarıyla.
Bluetooth'tan ziyade radyo dalgası mantığıyla. Bluetooth biraz aşağı yukarı bildiğim kadarıyla daha fazla ayrıntıları vardır belki bilmiyorum ama 10 metrelik benim şu anda telefonda gördüğüm Bluetooth şeyi ama radyo dalgası mantığıyla çalışıyor sanırım. Çünkü dediğin gibi epey bir uzak mesafe, yani buradan ön odalar biraz mesafesi var yani.
Evet evet, yani ama tam olarak da tam kaç metre olduğunu bilmiyoruz ama
bilmiyoruz.
Selma şey sormuş, mesela apartmanın 5. katından aşağıdaki otoyu bulmak için hani kullanabilir miyim anlamında sormuş.
Şimdi 5. katla çekmeyebilir belki. Evet, hani çekse bile aşağıdan ses net duyulmayabilir.
Şöyle evet, çekse de siz onu duyabilme ihtimaliniz olmayabilir. Öyle bir ihtimal var. Yani ama yaklaşık bir 50-100 metreye kadar çekim oluyor.
Çünkü tabii cihaz alarm veriyor. Siz ona doğru yürüyorsunuz.
Evet evet, alarma göre yürüme şansımız
var. Bastıkça oradan bir ses geliyor. Ona doğru gidiyorsunuz. O şekilde oluyor. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Mesela bir kumandayla iki cihazı da aynı anda da kullanabiliyorsunuz.
Evet.
Ve mesela başka biri var. Aynı cihazdan kullan. Tesadüf ya. Almış havaalanında, o da kullanıyor aynı cihazı. Siz basınca onunki ya da o basınca sizinki, sizin valiz çalmaz. Niye? Çünkü bu ürünlerin kumandasıyla o cihazın, valize yerleştirdiğiniz cihazın
başta birbirine tanıştırıyor değil mi hocam?
Birbirine tanışıyorlar.
Evet, merhaba merhaba.
Merhaba merhaba, ben kumanda, memnun oldum, ben de cihaz falan şeklinde bir tanışıklık söz konusu. Ondan sonra çalışmaya başlıyor sistem.
Evet hocam, saatimiz 21.37'yi gösteriyor bu arada.
Evet, saatimiz 21.37.
Yani ilk bölümümüzün yarısına geliyoruz.
Evet.
Bir de son olarak dinleyicilerimiz acaba cihazı nereden bulabilirler, nereden edinebilirler? Bundan bahsedebilir miyiz?
Evet, cihazı
nasıl elde edebilir?
Independent Living'den bulduk cihazı. Yaklaşık fiyatı ne kadardı? Kumandasıyla fiyatı ayrıydı. Hatırlamaya çalışayım. 30...
Hocam galiba 18 dolar.
18 dolar
artı
pardon.
12 dolar.
Artı, ha doğru evet. O civarda 30 civarına geliyordu yani. Hani fazladan bir cihaz daha alınabilirse fiyatta bir artar, değişir. Böyle bir şey var.
Öyle bir şekilde de
tabii
bu cihazı
sipariş vermek için tabii bunun kargo bedeli falan da işin içine girecek.
Evet, yani yine,
geçen hafta bahsettiğimiz gibi.
Yani çünkü aslında açıkçası 30-35 dolar bir şey olsa, bir 30 dolar da kargosu olsa.
65 dolara
gelebilir. 65 dolara gelebilir yani biraz
tabii, maalesef. Yanında birkaç şey daha alarak belki onu hafifletebilirsiniz. Evet, ha, biraz daha para harcamış olursunuz ama en azından şey derseniz. Birçok ürünü aldım, kargosu var. Tabii bu kadar tutar biraz kendimizi kandırmış oluruz belki ama.
Evet. Ürün tanıtımımızı bölümümüzden sonra, biraz sonraki müzik aramızdan sonra ne yapacağız hocam?
Biraz sonraki müzik aramızdan sonra, geçen hafta bahsetmiştik hocam. Biraz hani kısa da olsa o konuda çok güzel mesajlar aldık biz listelerden. Hakikaten
altyazı okuma.
Altyazı okuma ile ilgili çok güzel mesajlar geldi.
Mikrofona biraz daha yakın konuşabilirsek hocam.
Tabii tabii evet. Çok güzel mesajlar geldi o konuyla ilgili. Arkadaşlarımız sağ olsun, herkes hoşlarına gitmiş. Biz çünkü yani kendimizin rahat ettiği bir şeyde başkalarının da rahat etmesi önemli bizim için. Yani neticede bulursunuz. Kimse bilmez. Siz kullanırsınız. Bir de kendi kendinize hava da atarsınız. Hatta ben kullanıyorum ya, boş ver ya, gerisi ne yaparsa yapsın gibilerinden. Biz hep aynı sorunu yaşadığımız için biz böyle bir ürün bulunca seviniyoruz. Herkesin adına seviniyoruz gerçekten. Çünkü hakikaten bu konuda bir sıkıntı söz konusu. Hani ben olsun, Engin olsun, bir şekilde İngilizce altyazılı film anlıyoruz ama biz mesela dinlerken koptuğumuz yerler oluyor. Çünkü ya onu takip ederken başka bir şey aklına geliyor. Kopuyorsun.
Evet, evet.
Neticede bir başka bir dil, senin ana dilin değil. Bir şekilde evet, takip etmek
biraz
gerekiyor.
Biraz sonra bu programın kullanımıyla ilgili birkaç bilgi
evet,
vereceğiz.
Evet, biraz bilgi vereceğiz bununla ilgili. Evet, o
benim
zaman
senden mesajlar geliyor. Sen istersen müzik arası
ver. Evet, ben bir müzik arası veriyorum.
Evet.
Müzik yayınımızdan, şarkımızdan sonra devam ediyoruz. Şarkımızdan sonra devam ediyoruz. Oh. Güzel parçadan sonra tekrar yayınımıza döndük. Yayınımıza döndükten biraz tabii saçma bir laf oldu. Tekrar geri döndük diyelim. Zaten yayındaydık da. Evet, şimdi Engin arkadaşım hazırlıklarını yapıyor bir taraftan. KM Player programını tanıtacağız dedik. Hakikaten insan rahat ediyor bir filmin altyazılarını okurken. İşte ne bileyim, bir taraftan filmi duyup, efektleri duyup, bir taraftan da sentezleyici sesiyle okuyor ama olsun. Yani şu anda hani derler ya, bir söz vardır. Eşeğin olmadığı, yok keçinin olmadığı yerde koyunun olmadığı yerde keçi Abdurrahman Çelebi derler gibi bir şey, evet. Herhalde. Onun gibi bir şey oldu bu da.
Şimdi sen programda nasıl sentezleyiciyle ilgili değişiklikler
yapıyorsun, evet, bakalım ondan, değil mi hocam? Evet, biraz, ondan bahsedelim. Nasıl
yani kısa bir şey. İstersen önce masa üstüne geliyorum. Sen şu hoparlör şurada hocam. Mikrofonu
tamam, ben o konuda şey yaparım. Yardımcı olurum sana.
İnşallah duyuluyordur. Bir duyulur. Bakalım. Windows Hem Desktop Folder View List View Windows Live Messenger 11.42. Evet, şu an masa üstündeyim ben. Buradan programını, evet. The KM Player. T harfine basarak.
The KM Player'ı buluyoruz. The KM Player.
The KM Player. Enter'ladım.
Enter. The KM Player.
Evet, The KM Player programındayız şu an. Arkadaşlar, programın herhangi bir yerinde, aslında programı şöyle bakarsak, bu sağ tıkladığımızda menülerimiz var bir sürü.
Applications, context menu, dosyalar.a.
Mesela dosyalar. Aslında ben bir Türkçe
sentezleyici. Bence sentezleyici değiştir, evet. Sentezleyici.
Sen biraz konuş hocam, ben hemen ona geçiş yapayım.
Bu tamam, sen sentezleyici değiştir. Evet. Sapi 5 desteğiyle başka bir sentezleyiciye geçecek Engin. Ondan sonra biz çünkü Türkçe dinletelim. Program Türkçe. Yani bunu İngilizce duymanın bir şeyi yok arka planda.
Evet, programın tamamı Türkçe olmuş.
Evet. O da güzel bir şey. Ben İngilizce, evet, program kuracağımızı sanmıştım ama
evet, aynen,
kurarken güzel bir şey oldu yani hakikaten. Türkçe
görünümü, listi görünüm. Jans tamam. 9.0. 7 tamam, 42.
Sanırım duyuyoruz şimdi.
Evet. The kilometre player.
Kilometre. Evet, evet, çok, çok güzel.
Bu da güzeldi.
Çok güzeldi. Kilometre player. Evet.
Çok güzel.
Kilometre kilometre çalar. Çok güzel oldu. Kilometreden çalıyor.
Evet arkadaşlar, İpek'te kullan. Hiç ben bunu İpek'te denememiştim. Böyle yapıyormuş.
Kilometre bizden mi çalıyor?
Şimdi bakın, sağ tıkladığımızda neler var?
Uygulama. İçerik menüsü. Dosyalar aç. Nokta. Nokta. A.
Dosyalar aç var.
Aç. Nokta. Nokta.
Aç alt var. Menü. Evet.
Dosyayı kapat. Ctrl S. Ekran kontrolleri alt menü. Pan ve scan alt menü. Oynatım alt menü. Alt yazılar alt menü.
Diye giden bir grup var değil mi hocam?
Evet, epey güzel.
İstersen önce menüler kapatıldı.
Açıldığını varsayarsak bir tercihler bölümünden yapmamız gerekiyor.
Tabii tabii tabii, evet.
Önce sentezleyiciyi nasıl tanıtıyoruz? İstersen ona bakalım. F2'ye
basıyoruz. F2'ye basarak şey, tercihlere girebiliyoruz.
F2. Tercihler. Kapat düğmesi. Alt artı K.
Tercihler, kapat düğmesi. Evet. Arkadaşlar bu tercihler, bu programın biraz garip bir yapısı var tercih. Şimdi bir kere tab'a bastığımızda.
Tab. Tüm öğe tanımları sınıfla düğmesi. Alt artı T.
Bir daha tab'a bastığımda.
Tab, ağaç görünümü çoklu dili Z, S, Z.
Evet, çoklu dili gördük ağaç görünümü. İlk siz programı ilk kurduysanız muhtemelen bu olmayacak.
O, evet, bu olmayabilir.
Mesela, hı-hı, ben şöyle bak, onu kapatalım.
Alt yazı işleme, baş, genel.
Kapatın. Mesela ilk başta bu genel. Genel. Programı ilk açtığında da bu genelde geliyor. Genelden biz öncelikle dil bölümüne gelmemiz için altyazı bölümüne gelmemiz lazım. Onun için de A'ya basıyoruz değil mi hocam?
Evet.
A seviye 1. Ayrıca. A seviye 0. Altyazı işleme.
Evet, altyazı işleme.
Burada da çoklu dil diye bir şey var. Buna da direkt Ç harfiyle ulaşabiliyoruz.
Ç. Evet. Seviye 1. Çoklu dil Z. S. Z.
Evet, buna böyle ulaştık. Şimdi tab tuşuna basıyoruz.
Tab. Ön tanımları dışarı aktar düğmesi. Altar. Tab.
Ön tanımları
yazıdan
dışarı
aktar. Sekme.
Yazıdan söze sekme. Siz büyük ihtimalle ilk başta burada olmayacaksınız. İlk başta şurada olacaksınız.
Gelişmiş. Genel sekme.
Genel burada, sekmesinde olur,
burada
evet.
Burada sekme dediği yerde iki kere sağ oka basarsanız.
Gelişmiş sekme. Yazıdan söze sekme.
Yazıdan söze sekmesine ulaşmış oluruz. Olur, şimdi evet. Tabla ilerlersek.
Tab. Metinden oluşan film altyazılarını oku. Onay kutusu işaretli.
Metinden oluşan film altyazılarını oku. Onay kutusu.
Sizde burada işaretli ama sizde büyük ihtimalle bu işaretli olmayacak arkadaşlar.
İlk kez görüyorsanız boş ucumuna evet, basarak bunu işaretliyoruz.
Serdar Bektaş Osmaniye Hasri. Tab. Ekranda görüntülenen mesajları oku. Onay kutusu işaretli.
Ekranda görüntülenen mesajları oku. Bunu çok tavsiye etmiyorum. Yani bunu çok profesyonel bir saniye maniye ayıracaksanız kullanın ama mesela kaçıncı evet. saniyede olduğunuzu falan söylüyor. O anlamda iyi ama.
Doğru. İleri geri sayarken söylüyor kaçıncı evet, saniyede
ama
olduğunu.
Ama bunu kullanmayacaksınız. Sadece her sağ sol oka bastığınızda da söylüyor çünkü öyle bir sorunu var. Yani programın aslında programı şey, ekran okuyucu gibi kullanmanızı sağlıyor herhangi bir cihaz olmadan değil mi hocam? Mesela
evet evet tabii. Yani ekran okuyucu derken tam bir ekran okuyucu değil belki ama en azından hiçbir şey yokken size sağa sola basınca 5 saniye ileri 5 saniye geri diye söyleyebiliyor.
Evet.
Oynatım başlarken başlığı veya dosya adını oku. Onay kutusu işaretli.
Bir de oynatım başlarken
başlığı veya dosya adını
oku. Bunu da işaretleyip işaretlemek sizin denizde.
Size kalmış evet.
Bu ikisini işaretleseniz de olur. İşaretlemeseniz de olur. Ama altyazıların okunmasını istiyorsanız ilk bölümdeki altyazı işaretleyin.
Tab. Evet. Seçim kutusu. İpek 1, 4, 2, 5.
İşte sentezleyici seçebileceğimiz seçim kutusundayız. Burada şu an İpek seçili. İpek seçili. Ama konuşan da İpek olduğu için bakayım başka bir Türkçe sesim var mı benim?
ESPAK-TR.
ESPAK
TR ESPAK GVZK 16 GVZ Eleven Microsoft Sam Scansoft Aylin Fully 22 GVZ.
Mesela Aylin'i seçelim.
Evet Aylin'i seçelim.
Şimdi GVZ'ler sanırım çalışmayabilir bende. Aylin'i seçtik. Şimdi bunu seni biraz sonra tekrar döneriz ama taba basalım bir kez daha.
Tab. Sol sağ kaydırıcı. 60%.
Bakın bu ilk başta yani sesi seçtikten sonraki ilk bölümümüz 60%'de bu hız ayarı.
Hız evet.
Yani bu 50 0
0 kabul ediyor. Hı hı.
60 biraz daha yükseği
60,
kabul ediyor.
İşte 5'er 5'er gidiyor. 50 0 55 1 oluyor.
Mesela
60 percent.
Bakın yukarı doğru çıktıkça düşüyor.
50 percent, 45 percent.
Bakın 45 percent gidiyor. 45,
50 percent, 55 percent, 60 percent.
60'a doğru çıkıyor.
Evet.
Default'u 50.
Tab. Varsayılan düğmesi.
Varsayılan düğmesi dediğimiz şey her şeyin altında bu var hız ve ses ayarında. Yani bastığınız anda ilk başta neyse ona
neyse
geçiyor.
Ona düşürüyor.
Basalım mesela.
Evet.
Boşluk.
Bastık.
50'ye getirmiş olma ihtimali var.
Shift tab. Sol sağ kaydırıcı. 50 percent.
Gördüğünüz evet 50'ye getirmiş.
55, 60 percent. Tab, tab. Sol sağ kaydırıcı. 68 percent.
Evet bir de burada ses ayarı ses var. Ses ayarı. Ne kadar artsın diyor. Bu 68 percent. Bunu biraz arttırayım hocam ben.
Evet.
67 percent. 68, 69 percent. 71 percent.
Çok
yalan. 73 percent.
Tamam, bu kadar yeter. Güzel. Yani %100'de bunun da varsayılanı.
Tab. Varsayılan düğmesi.
Sonra bir kez daha taba basıyorum.
Tab. Yazınız. You have selected some
test
evet,
için bir metin yazıp okutabiliyorsunuz.
Ben buraya böyle diyeyim.
Boş. A. Etmek boşluk. A. Etmek boşluk. A. A. Boşluk. İ. İ. Boşluk. A. Boşluk. A. A. A. A. Ünlem.
Evet şimdi ben buraya bir test mesajı attım. Taba basıyorum bir kez daha.
Tab. Test et düğmesi.
Test et düğmesi. Basalım bakalım ne yazmışız.
Boşluk. Adem adem baksana ne işi var o ağacın kaldırımda.
Oo.
Evet.
Evet.
Yani bu hızı Aylin sesiyle okudu. Değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar.
Evet.
Ama ben Aylin sesiyle yapmak istemiyorum. İpek sesine geri döneceğim hocam.
Dön hocam İpek sesiyle sesine.
Sol sağ kaydırıcı. Shift tab. Varsayılan düğmesi. Shift tab. Sol sağ kaydırıcı. 60%. Shift tab. Seçim kutusu. Scan Microsoft. GVZ. GVZ. ESP. ESP. ESP. İpek 1, 4, 2, 5.
İpek.
Tab. Yazın. Tab.
Seçimi yapınca.
Seç. Tab. Güncel tab kapat düğmesi.
Kapat düğmesini buluyoruz.
Kapat diyoruz evet.
1 kilometre player.
Evet.
1 kilometre player.
Çalmaya hazır. İstersen bir de bir altyazılı film açalım. Aslında bu sefer evet. altyazı değil de sesli betimlemeli bir şey yapacağız size arkadaşlar.
Sesli betimlemeli.
İleride çünkü bunu kullanacağız. Evet sesli betimlemeli
güzel,
bir
güzel.
Şey.
Evet.
Bir an bakalım bir şey. Neymiş bir arkadaşlarla şey yapalım ama bunu programı kapatıp buradan açmayacağım hocam. Yani ille de programı açmanız gerekmiyor. Böyle bir rahatlığı da var. Ha bu arada MP3 dosyalarında da çok başarılı. Birkaç şey söylemek gerekirse mesela hocam.
Kontrol End dosyanın en sonuna geliyor mesela bir dosya.
Evet, öyle hatta dosyanın sonuna bir süre kala duran bir... 30 saniye kala duran bir
Kontrol
şey vardı.
Kontrol End dosyanın en başında. Yani MP3 dosyalarını yürütmek de çok kolay oluyor bundan.
Hocam acaba şey yapabilir miyim?
Hatta ya? Bir ilginç tuş var hocam, çok ilginç, onu da söyleyeyim. Mesela Kontrol Sağ Alt 5 dakika, ne 1 dakika ileri alıyor. Alt Sağ Alt 10 dakika ileri alıyor falan, böyle çok ilginç ilginç özellikleri de var.
Şöyle yapabilir miyim acaba hocam? MP3'e şarkının sözlerini yazsam altyazı olarak. Var. Deneyeceğim ben bir ara onu.
Dene hocam, olur.
İngilizce İngilizce okay. Sözlü bir şarkıya okay. Türkçe alt yazı.
Windows Live Message alt tab. 1. Muammer Ketenci olup alt tab. Mehmet Konver alt tab. Kingston F. Kingston F. Klasör görünümü liste görünümü. Seçili olmayan.
Şimdi tanıtım diye bir klasörüm var benim burada.
Ne? An. TR. Tanıtım. Gir. Klasör görünümü liste.
Şimdi burada iki dosyam var arkadaşlar. Biri.
Geldim tanıtım yok. WNV.
Getem tanıtım WMV uzantılı bir VCD dosyası. Bir de üstte altyazıyı sağlayan dosya. Genelde kullanılan da bu.
Getem tanıtım yok. SRT.
Nokta SRT.
SRT dosyası. Sert bir dosya yani.
Evet, sert bir dosya. Bu dosyanın içine altyazılar yazılıyor. Eğer bir SRT uzantılı dosyası görürseniz arkadaşlar, sağ tıklayıp birlikte aç yaparak not
defterinde inceleyebilirsiniz. Evet, nasıl yapmış?
Çok basitçe hazırlanmış bir dosya. Bütün bu altyazılar buradan geliyor. İstersen şimdi MV dosyasını açalım.
Zaten tanıdım yok. WMV.
Açalım bakalım.
Ben, evet, ama Enter'la açarsak Winamp açıyor.
Winamp açar, evet. Uygulamadan açabilirsin.
İçerik menüsü. Play in Winamp. Evet. NQ in Winamp. Add to Winamp. Aç. CD'ye veya aydata. Para gelten. Birlikte aç alt menü. Winamp. Windows Media Player.
The Kilometre Player.
The Kilometre Player.
Evet. The Kilometre Player'i bulduk.
Player'la Enter'lıyorum, açıyoruz.
Evet, açalım bakalım İş. Neler diyor.
Menüler kapatıldı. Tanıtım. Klasör görünümü. Gaten alt çizgi tanıtım alt çizgi yauke nokta WMV. Boğaziçi Üniversitesi Görme Engelliler Kütüphanesi. Bir görme engelli erkek kapıdan dışarı çıkıyor ve bastonuyla yürüyor. Abdullah Kur'an Kütüphanesi'ne giriyor. İlgiden geçiyor. Ülkemizde şu an 500.000 civarında görme engelli vatandaşımız yaşamakta. Boşluk.
Gördüğünüz gibi aralarda biz görüntüleri sesli betimleme yaptık ve altyazı olarak...
Selma Aten Ankara has just signed.
Evet, susacağız sen, konuşma. Bakın boşluk çubuğuyla
durdurup, evet, aralarda...
tekrar boşluk
evet,
çubuğuyla
ilerleyebiliyoruz
bakın.
Boşluk. Bir kısmı doğuştan, bir kısmı daha kaza neticesinde... 5 sene ileri bakın, kütüphanenin braille bölümünde kabartma kitap arıyor. Kütüphanenin braille bölümünde kabartma kitap arıyor. Boşluk. 5 sene ileri 00:00:56/1400'de.
En kötü bunu susturamıyorsunuz kontrole basınca. O ille bitirecek konuşmasını.
Evet, öyle bir şey var. Var.
Bu şekilde sağ sol okla ileri geri alabiliyoruz. Ve bir de sonuna geleyim mi hocam? Kontrol end yapayım 30 saniye sonra.
Evet, evet, 30 saniye.
Evet.
Boşluk. Sayıları yaklaşık bitimden 30 sene öncesi. Aynı kişi düzenlediği materyallerin braille ile çıktısını alıyor. Dosyanın sonu. Boş.
Evet, şimdi filmler sonu. Dur hocam, konuşacak daha.
Teşekkürler Mithat Alan Film Merkezi. Gonca Bölük, Brentford Marsalis, Yamaç Okur, Hüseyin Namık Yıldırım. Sesli betimleme, Engin Yılmaz, Ezgi Çebi.
İşte bu da böyle bir
şey. Evet, güzel.
İstersen bir müzik arası verelim artık.
Evet,
hocam.
Bir müzik arası daha verelim. Sonra. Daha sonra devam edelim.
Admin Mehmet Büyükçelik TV.
Στο καφέ αμάν, αχ yendim ama.
Hakikaten komşu iki ülkenin parçaları da birbirine çok benziyor.
Kesinlikle değil
bizim,
mi hocam?
Herhangi bir Türk sanat müziği parçamızı dinler gibi parçanın yapısı hakikaten.
Aynen o şekilde.
Evet.
Bu şarkıların hepsini Muammer Keder kendimi seslendirmiş hocam.
Sanırım başka sanatçılar da seslendirmiş ama kendi dediğim gibi akordiyonuyla eşlik etmiş.
Anladım.
Belki sözlerinin yazımında... Çünkü Muammer Ketencoğlu söz yazımı ve derleme de yapıyor tahmin et. Yani öyle... Hatırlıyorum. Derleme de yapıyor. Mesela Balkan ülkelerinden derlemeler yapıyor. Balkan müziklerinden.
Evet.
Öyle hatırlıyorum.
Değil mi? Yani evet. Derleyerek ve birçok bu böylelikle aslında halk ağzında söylenen ama piyasaya pek çıkmamış birçok şarkıyı da bu şekilde
bizlere tanıtmış, dinletmiş oluyor. Evet.
Dağcımızı
evet. Kazandırmış. Bazıları dinlerken diyoruz ya ben bu melodiyi bir yerden hatırlıyorum. Çünkü bizim parçalarımız bunlar ya. Dediğim evet. Gibi aynı kültürü paylaşıyoruz.
Evet hocam evet. Saatimiz şu an
evet saatlerimiz kaçı gösteriyor hocam?
Saatlerimiz şu an 22 civarını gösteriyor hocam.
Evet.
Ve programımız.
Programımızın ikinci bölümünde evet. Birlikteyiz tekrar sizlerle.
Evet. Bu bölümde ne yapıyoruz?
Bu bölümde dediğimiz gibi sesli otobüs.
Evet 22.06.
Nereden bahsedeceğiz? Ne durumda? Neler? Ne gelişmeler var? Ne oluyor? Hı-hı. Diye.
İsterseniz ondan önce biraz sesli otobüs sürecinden bahsedeyim ben.
Ha evet güzel olur.
Aslında biz Engel Station grubunun ilk kurulduğunda ortaya attığımız projelerden biriydi Sesli Otobüs projesi değerli dinleyenler. Sesli Otobüs projesi niye ortaya attık? Çünkü biz grup olarak kurulduğumuz zamanlarda hep aslında kanıksadığımız ama karşımıza büyük bir sorun olarak duran sorunların çözümü için uğraştık. Bunlardan biri ilk olarak da otobüsü belirledik. Çünkü herkes ineceğimiz durağı birilerine soruyorsunuz biliyorsunuz. Bir sürü durak adları vardır hocam değil mi?
Tabii olmaz hocam.
Bir sürü adam sana durak ne otobüs gelince geçilip, söyleyin der. Kendi biner geçer.
Geçilip tekrar geri dönmeye çalışılan duraklar.
Aynen öyle olur. Şoföre söylersin unuttum ben senin ineceğin durağı der.
Son durağa gelirsin farkında olan. Aa sen inmedin mi der şoför. Ben size söylemiştim şu durakta ineceğim diye de. Aa ben seni unutmuşum der.
Aynen yani anlatabileceğimiz bir sürü olayla dolu yani. Siz de arkadaşlar duraklarla ilgili bu arada komik hatta, anılarınız hatta varsa bize MSN'den yazarsanız biz de anlatırız.
Hatta şöyle bir anı anlatılırdı. Bana Kadıköy'e geçince tabii o sorunun gelişi de biraz şeyde sorunu sormuştu belki. Bana Kadıköy otobüsü geçince bana haber verir misiniz diye. Daha sonra işte Kadıköy otobüsü geçti diye biz...
Evet Kadıköy otobüsü geçti diye ben, sizin de eğer otobüs duraklarda yaşadığınız komik anılarınız varsa bu bölümde bize yazabilirsiniz ve biz de bütün dinleyicilerimize paylaşırız arkadaşlar. Peki bunu çözmek için biz ne yaptık? Bunun için öncelikle İETT ile 2005 yılıydı galiba değil mi Adem hocam?
Evet İETT bu arada İstanbul dışında onlar için hani belki duymuştur sürekli de İstanbul evet. Otobüs belediye otobüs şirketi diyelim.
Ve bir saniye hocam, bir dakika.
Bu otobüs şirketiyle bir görüşme yaptık.
Evet.
Ve talebimizi dile getirdik, sesli otobüs. O zaman 3 tane temel şey ortaya koymuştuk.
Evet, talebimizi dile getirdik. Yani şimdi anlatmaya başlayacağım gibi. Talebimizin yanında nasıl yapılması gerektiğini de kendilerine aktarmaya çalıştık. Hı-hı. Evet, 3 tane şey ortaya koymuştuk. Hani ne demiştik? Bir otobüsleri demiştik, şoförler anons yapabilir.
Mikrofondan ki hala açıkçası birçok Batı ülkesinde, Amerika'da giden gelen arkadaşlarımızdan duyuyoruz. Bu sistem başarıyla uygulanabiliyor. Yani mikrofonla şoför otobüsün şoförü anonsunu yapıyor ve her durakta ve gelecek durağı söylüyor ve böylelikle ilerliyor. En kötü ihtimalle bunu yapın. Ama daha iyi bir teknolojik imkan için GPS çözümünü önerdik, değil mi hocam?
Evet, GPS çözümünü önerdik. Ve bir de ne önermiştik? İşte herhangi bir bant sisteminden belki verilebilir. Hani şoförün kontrolünde, gene şoför anons yapmayacak ama herhangi bir düğmeye basarak belki.
Evet, basacak şeklinde üçlü bir sistem önermiştik. Buna en gelişmişi GPS'ti ve bu dönemde de aslında bir yerde şansımız Akyolbil projesinin içine dahil olduk. Akyolbil denilen bir projesi var İstanbul Belediyesi'nin. Evet. Bu proje akıllı yolcu ve durak sistemi, yolcu otobüs durak bilgilendirme sistemi gibi bir şey. Hem otobüslerin hızlı bir şekilde takibi ve ona göre hat dağılımını sağlamayı amaçlıyor. Hem de yolcuların zamanında doğru bilgilendirilmesini amaçlıyor. Biz bu dönemde bu projenin içine dahil olmaya çalıştık.
Zaten olması gereken de o, çünkü Avrupa ülkelerinde bu işler yapılırken bu süreçlerde bu sorunlar çözülür. Daha sonra siz gittiğiniz zaman işte biz yeni sisteme bunu adapte edemeyiz gibilerinden bir problemle karşılaşabilirsiniz. Akyolbil sistemi, Akyolbil adı verilen sistem şu anda gelişen bir sistem olduğu için zamanında müdahaleyle biz de bu konunun içerisinde yer almaya çalışarak yönlendirici olmaya çalışıyorduk ve çalışıyoruz halen de. Ne yapılabilir anlamında. Çünkü ileride gidersiniz adamlara, dersiniz ki ben Akyolbil sistemi kuruldu, bizim için bir şey düşünülmemiş, niye böyle bir sistem kurulmadı dediğiniz zaman, işte şu anda sisteme bunu entegre etmemiz zor olabilir gibi bir şeyle karşılaşmamak için biraz artık erken mi davrandık diyelim, şansımız mı oldu diyelim bu konuda. Bilmiyorum. Böyle bir şey oldu.
Evet. Bari mikrofona yakın konuşalım hocam. Yayınımız ara ara gidip geliyormuş. Bununla ilgili uyarılar geldi bize.
Tamam.
Bu noktayladan sonra da biz bu projeyi de Sayın Abdullah Önder Türkoğlu ile birlikte Akyolbil'in başındaki yani teknik müdürlerinden biri, değil mi hocam?
Evet. Bilgi işlem dairesi de görevli kendisi.
Hı hı. Onunla bu projemizi yürüttük ve şu anki sistemde en son olarak birçok otobüs ve durakla ilgili gerekli alımların yapıldığı ve Mayıs ayında sistemin büyük ölçüde hayata geçeceğiyle ilgili duyumlar almaya başladık. Ve bunun nasıl olacak? Otobüslerde sesli bir sistem bize geleceğimiz durağa haber verecek. Duraklarda da bir FM radyosu aracılığıyla 107.9 frekansından, değil mi Alem hocam?
Evet, şu anda frekansı öyle herhalde, değiştirmezler.
Değiştirmezlerse.
Kolay bulunacak bir yere koymaya çalıştıkları için.
Evet, oradan sürekli gelecek otobüslerin hangi zamanda geleceğini duyabileceğiz. Böylelikle otobüs tarifesini, aynı zamanda otobüsler durağa geldiklerinde dış hoparlör yardımıyla bize gittikleri güzergahı söyleyecekler ve biz de hangi otobüs olduğunu anlayacağız. Peki hocam, bununla ilgili örnek gördük mü hiç?
Bununla ilgili örnekler ara ara rastlıyorduk ama şöyle rastlıyorduk. Deneme aşamasında tabii gidip kendi bunun bir komuta kontrol merkezi var. Orada gördüğümüz denemeler olmuştu. Hatta çok en başlarda bir deneme gördük ama ona dahil olup olmadığını tam anlayamadık ama en yakın zamanda da arkadaşlar cuma günü ben iş yerimden çıkarken bir otobüs kullandım. İstanbul'da yaşayanlar bilir, 28T hattı var. Topkapı'dan Beşiktaş'a gelen. Burada bir hat kullandım ve burada bir otobüse rastladım. Hakikaten çok sevinç duydum bu otobüse rastlamaktan. Çünkü hakikaten hayatımızı kolaylaştıran bir şeymiş. Daha iyi anladım. O durakları geçtikçe, anons yaptıkça otobüs. Ve kayıt cihazı yanımdaydı. Hemen kayıt cihazına sarıldım ve kayda girdim. Bunu şimdi size dinletelim derim. Engin.
Evet hocam.
Evet.
Dinletelim. Sen başla istersen. Sanki basmadı.
Belli. Önceki şey.
Evet, gördüğünüz gibi umarım yayına gelmiştir. İstanbul İstanbul Belediye Otobüsü'nden manzara. İstanbul'da yaşamayan arkadaşlar için hatırlatın, böyle delulut diye bir ses çıkıyor. Akbil sesi arkadaşlar. Evet, İstanbul'da Akbil denen bir ses kullanılır.
Anonstan sonra gelen ses Akbil sesi. Akbil İstanbul'da kullanılan bir bilet.
Biletleme sistemi. Ankara'da öyle bir şey yok hocam. Ankara'da böyle bir kart var.
Biliyorum, tık tık o kartı. Telefona kart atar gibi bir ses çıkartıyor.
Evet, öyle bir ses çıkartıyor ama sürekli o kartları falan değiştirmen gerekiyor bildiğim kadarıyla. 5'te 10'lu falan alıyorsun, sonra tekrar atıyorsun.
İstanbul'da yani. Da İstanbul kart diye bir şey çıkacakmış galiba.
Öyle bir şeyden bahsediyorlar. Hı-hı. Ama buradaki gördüğünüz gibi duraklara geldikçe bir tramvay yapısına benzer bir yapı. Yani metro, Ankara'dakilerde metro veya diğer illerde bilecekler. Bir dın dın sesi gayet de net çıkıyordu ses.
Evet, çok güzel çıkıyor.
Evet, Fındıklı, Salı Pazarı diye biz böylelikle biz de ilk duraklarımızı bulduk. Bunun dışında metrobüslerin de bazılarında, değil mi hocam?
Evet, metrobüslerin de bazılarında ve aynı şekilde ben pazartesi günü bu hattı bir daha kullandım. Hani bir daha rastlar mıyım tesadüf eseri falan gibilerinden. Bu sefer de şöyle bir otobüse rastladım. Otobüste çok düşük bir müzik vardı ve biraz dikkatli dinlendiğinde duyulan bir anons vardı yine aynı şekilde. Sanırım test ediliyor bu sistemler şu anda. Öyle tahmin ediyorum. Bir daha kullanmaya denedim ama bugün halk otobüsü geldi. O yüzden olmadı.
Hocam otobüse bindik, sesli bir şekilde gidiyoruz ama şehirdeki sorunlarımız bununla bitmiyor tabii.
Tabii şehirdeki sorunlar.
Ağaçlar, kaldırımlarda, direkler, mantarlar. Hatta ağaç böyle öne doğru eğilmiş. Tam böyle ağacın yanından geçiyor. Bir şak diye kafanı çarpıyorsun.
Şöyle çok güzel bir sözü vardı. Şehirdeki mantar medeniyeti tartar gibilerinden.
Evet, ben de çok beğenmişimdir. Çok güzel, Bülent abiyi yadigar ediyorum da anıyoruz kendisini.
Çınlatalım daha doğrusu.
Çınlatalım. Evet. Çın olsun. Bu şekilde devam eden bir sürü problem yaşıyoruz şehirde aslında. Gerçekten kaldırım denen bir şey yok ve çoğu zaman beni uyarlar. Yoldan gidiyorsun kardeşim. Biliyorum yoldan gittiğimi ama kaldırım diye bir şey yok ki ne yapabilirim yani böyle. Hatta hocam bir kere ben bizim okula gidiyordum. Lisede çalışıyordum o zaman rehber öğretmenken. Hı-hı. Bir tane kadın uzaktan büyük bir hızla koşuyor. Hadi geldi, geldi, geldi. Ne oldu abi, ne oldu dedim böyle. Pardon dedi, yoldan gidiyorsunuz dedi. Evet, yoldan gitmeye devam edeceğim dedim. Kadın böyle gerisin geriye lak diye döndü hocam.
Tabii enteresan şeyler geliyor başına. Ya bazen insanın şey diyesi geliyor hakikaten. Evet, ben gidiyorum, siz de gidin yoldan.
Evet evet. Biz bunu biraz kendimize dert edindik aslında.
Evet, doğru söylüyorsun. Kendimize dert edindik.
Ve... Evet evet. Sıradaki parçayı bunu dert edinen herkese armağan
edelim. Herkese armağan edelim. Evet.
Evet.
Evet, o zaman parçamızı herkese armağan edelim.
Önce F11'e basacağım.
Belediye baksana!
Hey belediye baksana!
Ne işi var ağacın kaldırımda?
Ne işi var ağacın kaldırımda?
3-5 metre sonraysa?
3-5 metre sonraysa?
Kadıköy, Taksim, Ahalevha!
Kadıköy, Taksim, Ahalevha!
Hey yetkili baksana! işi var o kasabın kaldırımda.
Ne işi var o kasabın kaldırımda?
3-5 metre sonraysa.
3-5 metre sonraysa.
Bir sandalye bir masa.
Bir sandalye bir masa.
Özgürlüğün ritmi.
Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beğendiyseniz bize yazın. Bugün seyircilerimizden pek ses gelmiyor.
Çok seyircilerimizden az... yani.
İsmail Bey bize merhaba dedi. Kendisine biz de buradan
tekrar teşekkür ediyoruz tekrar kendisine. Evet, yayınımız devam
ediyor. Zeynep Hanım ara ara yayınımızın gittiğinden bahsetti. Merve ile de irtibat zaman zaman gidiyormuş ama umarım tamamı gitmiyordur. Duyabiliyorsunuzdur diye.
Yayınımızın bir kısmı gidiyormuş mu acaba hocam?
Bir kısmı gidip yarısından çoğu gitmiyor falan veya çoğu gidiyor. Hiç biz bir boşuna konuşuyor olabilir miyiz hocam burada? Neyse hocam, o zaman biz boşuna da konuşarak da.
Aklıma geldi, boşuna konuşuyormuşuz deyince.
Bu arada yayın arkası lütfen gürültü yapmayalım. Kulis şu an kulisten bize buradan
evet,
şey yapıyor.
Evet aklıma geldi ses gitmiyor deyince. Halit Kıvanç. Maç anlatıyormuş sanırım yurt dışında. O zamanlar teknoloji bu kadar şey değil tabi. Adam maçın tamamını anlatmış ama Türkiye'ye yayın gitmiyormuş maalesef. Öyle bir anısı vardı. O geldi aklıma.
Hocam öyle şey, bir de Necati Karakaya vardır ünlü. Biliyorsun Plajon'da falan biz onu görmeyen herhalde. O adam da evet, hocam bir kere sahayı görmeden rastgele maç anlatmış hocam.
Ha, onu duymuştum.
Öyle onlar çocuğun biri şey yapıyormuş. O top bu kırmızılarda beyazlarda ona dobruza oldu sondan sondan diye böyle anlatıyor.
İsimleri uyduruyor tabii. Top kırmızılarda olunca ortak bir isim.
Tabii o zaman bir tek radyo olduğu için öyle şeyler ama bizim de tabii başımıza böyle şeyler geliyor olabilir tabii arkadaşlar.
Tabii normal.
Bu şekilde. Yani lütfen müdahale etmeyin, yayınımızı bu arada sabote etmeye çalışıyorlar arkadaşlar oradan. Bu Bastonor Ritim grubunda bu şarkımızın adı ne hocam?
Özgürlüğün Ritmi. Hey evet. Diye. Özgürlüğün Ritmi grubun adı Hey. Parçanın adı Hey.
Evet, parçamızın adı da Hey aslında.
Evet.
Bu gerçekten güzeldi. Biraz sonra da Balkan versiyonunu dinletme şansımız var mı hocam? Presini bulabilir
balkon
miyiz onu?
Balkon versiyonu. Aramaya çalışayım ben. Vardı diye.
Belki buluruz veya bir dahaki haftada onu dinletebiliriz.
Bir dahaki hafta onu dinletebiliriz. Evet, bulabiliriz.
Evet, o şekilde. Bugün bunu dinledik. Bu parçada tabii bir tek Engel Seçim grubu olarak biz yapmadık. Görme Özürlüler Derneği Gözler'le birlikte bu parçayı, bunu provasını yaptık. 15 Ekim 2008 tarihinde,
evet, dünya...
Taksim'de İstiklal Caddesi, biliyorsunuz 15 Ekim Dünya Beyaz Baston günü. Bastonun tarihçesine bakarsak 1929'lu yıllarda aslında baston ilk kez kullanılmaya başlıyor değil mi hocam?
Evet, 1929'lu yıllarda ve bir fotoğrafçı buluyor sanırım.
Evet, o sonradan gözlerini kaybeden bir fotoğrafçı galiba bunu kullanıyor. Bilerek de beyaza boyuyor ki hani etraftan arabalar falan fark edilsin. Sonra 1960'lı yıllarda bu baston bir simge olarak kabul ediliyor tüm dünyada. Değil mi hocam?
Yani, evet, görme engellilerin bir simgesi olarak kabul ediyor.
15 Ekim'de galiba o tarihlere dayanan bir...
Evet, 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Günü olarak kutlanmaya başlanıyor.
Ve o gün bugündür de, bugün de aslında kutlamak değil de hani...
Sorunlarımızı dile getirmenin
bir aracı yani, olarak karşımıza...
Sorunların nesini kutlayacaksak...
Evet, evet, bu şekilde devam ediyor.
Hadi kaldırıma yeni direk koyulmuş, kutlayalım gibi bir şey oluyor.
Aynen o şekilde. İstersen müzik arası verelim hocam, sonra
tabii,
devam
müzik edelim. Müzik arası verelim, devam edelim.
Peki.
Eser doğur aman,
Evet, tekrar yayındayız.
Tekrar yayındayız.
Tekrar yayındayız. Bu sözde şey oldu, tekrar yayındayız. Zaten yayındaydık falan. Evet, ara sıra kesin ya, o anlamda tekrar yayındayız diyoruz canım.
Tabii, gidip
geliyor ya, onunla ilgili. O yüzden
öyle diyoruz. Bu bölümde benim bugün başıma gelen bir olaydan bahsetmek istiyorum hocam.
Evet, ondan bahsedelim. Türkiye'de
çok ilginç bir olay yaşadık. Biz aslında ben biliyorsunuz Adem hocam sen Maliye Bakanlığı'nda çalışıyorsun ama İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin görme engelliler bölümünde bilgisayar kursu veriyorsun.
Evet.
Ben de Boğaziçi Üniversitesi'nde çalışıyorum, bilmeyenleriniz varsa GETEM mi duyduysanız eğer, GETEM'in direktörlüğünü yapıyorum. Ve biz Boğaziçi Üniversitesi'ndeki bir ara bize Türkiye Ekonomi Bankası gelmişti. İşte bizimle bir proje yapmak istediler. Daha çok kendi web sitelerinin erişilebilirliğinin sağlanması ve bazı istihdam, hani istihdam olanağı sağlayabilir miyiz engelleri gibi çalışma, biz de onlara danışmanlık yapma gibi bir toplantı yaptık. Bunun ardından da bunlar bana hesap açmak istediler. Hesap açmalarının amacı da şuydu. Yani işte ben sitelerini test edecektim. Gerçekten erişilebilir mi, değil mi falan, değilse ne gibi eksiklikleri var. Hani bununla ilgili bilgi verme açısından bir çalışma yapacaktı. Çünkü o bankayla çalışmıyorum ben sonuçta. Gerçi banka adı vermemiz doğru mu hocam? Bir sorun olmaz herhalde, değil mi?
Nasıl?
Banka adı vermek bir doğru mu?
Bence doğru. Teşhir etmek lazım böyle şeyler hakikaten. Ben evet. Ondan yanayım yani. Böyle bir şey yapmasından yanayım.
Aynen öyle. Ben de işte bugün neyse dedim. Hani beni aradılar. Engin Bey gelin işte şubemize hesap açalım falan tipinde diye. Gittim ben de şubeye gayet normal bir şekilde. İşte orada bir bayanla daha önce görüşmüştük. O bayanla tekrar görüşmek istediğimi söyledim ama o bayan yoktu. Neyse dedim, yani yoksa yoktur, hani yapacak bir şey yok bu konuda ama siz hesabınızı açın, yani önemli olan hesap açmak. Ne oldu tahmin dersiniz?
Ne oldu hocam?
Ne oldu?
Web'e erişmeden önce bankaya mı erişemedin yoksa?
Hocam banka şubesine erişemedim. Dediler ki size bir vekil gerekiyor efendim, şahit gerekiyor, herkesin bildiği mesele. Şahit gerekiyor dediler. Allah Allah, nasıl oluyor dedik, bu değişti falan. Tabii ben böyle bir şey başıma geleceğini daha başlamadım çünkü kadın şey yaptı hemen ilk başta hocam. Ben gittim işte, bakın bu kimliğim, bu da fatura, çünkü bir tane de fatura istiyorlar işte hesap açmak için. Kadın şöyle bana bir şey söylemeden bir yukarı gitti böyle, dedim
tamam şimdi geliyor.
Birine sormaya gitti. Bu
çarşambanın, perşembenin geçiş çarşambadan belli.
Aynen dedi. Belli oldu hocam. Sonra geldim işte, dedi ki böyle böyle, ben dedim ki ben siz zaten ben kendim böyle bankayla çalışmak gibi niyetim yoktu. Hesapta açmıyorum. Yani o zaman açmıyorum deyip ayrıldım oradan hocam. Tabi bundan sonra tutuşmuş galiba. Fırça mı yediler üstlerine? Beni bir arıyorlar hocam. Desene böyle. Engin Bey işte biz aslında size yanlış bilgi vermişiz. Bilmem ne yapmışız. Yani işte aslında öyle değilmiş. Siz haklıymışsınız. İşte lütfen biz siz ziyaret edelim, hesap açalım falan dedim. Bu sefer de ben tabii istemiyorum dedim. Yani hesap açmak. Şunu bu noktada istemiyorum. Tabii daha sonra belki şey yaparız diye. Çünkü buradaki mesele benim hesabımın açılması veya açılmaması değil. Onlara söyledim. Çünkü bu genelde birçok bankada, noterde hala bu yasa değişikliğine rağmen benzer sorunları yaşıyoruz arkadaşlar, biliyorsunuz. Ve mesele aslında bizim burada hesap açmamız, açtırmamız, benim tek başıma zaten istesem açtırırdım ben orada ama o değildi. Yani oraya başka bir görmeyen de gitse o da hesap açamayacaktı.
Belki size çok tanıdık gelmiştir ama birçok insanın başına gelebiliyor. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. O kadar adamlar size proje yapmak için gelse bile ön yargıları kolay kolay değiştiremiyoruz hocam maalesef. Kesinlikle. O yüzden böyle insanların bir şeylere yardım ediyoruzdan önce bunlara eğilmesinin ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun bu konuda?
Haklısın. Bu konuda sana katılıyorum tamamen. Hakikaten. Çünkü biz daha bu sorunu çözemedik ki. Yani değişik şeylerle uğraşıyoruz. Nedir işte yardım toplayalım. Tabii bu tür şeylerle uğraşıyoruz ama bu maalesef ortada bir sürü problem var bu tür. Böyle işte gidip bankaya hani gerçekten para yatırmak olmasa bile işin ucunda hesap açılamaması ki bu gayet doğal bir haktır bir insan için. Hani gören görmeyen anlamında değerlendirme olayından kurtulmak lazım artık. Kişilerin bundan kurtulması lazım. Bankaların kendi hukuki birimleri daha henüz bunlardan haberdar değil maalesef. Hani hepsini toplayıp bir eğitim vermek gerekiyor. Ne yapmak gerekiyor bilmiyorum ama bankaların kendi hukuk birimleri maalesef bundan haberdar değil. Bizim de başımıza geldiği için oradan biliyorum. Ya bizim hukuk bölümümüz diyor böyle bir olayı bilmiyor. Böyle bir şey yok. Eskisine göre düşünüyorlar. Kendilerini yenileme diye bir kavram yok. İşin ucunda para olsa kendilerini yenileyecekler. Hani hemen başka bir projeye adapte oluyorlar ya. Maalesef bu tür durumlarda geri kalıyorlar. Ve büyük sorun oluyor. Yani git bir bankaya gidildiği zaman
hesap. Evet, bununla ilgili birçok sorun yaşanıyor. Evet. Bu arada Kürşat Bedir'den bir soru gelmiş hocam. Sen konuşurken ben ona baktım. Bu İETT sisteminin diyor ne zaman başladığını soruyor otobüs duraklarına. Aslında çok daha her otobüse koyulmuş değil.
Değil yani evet. Herhalde her otobüse koyulmuş değil.
Herhalde bu sanırım
2-3 ay falan. Aylık
bir mesele. Bir o da yani çalışma. Daha yeni yeni rastladık. Birkaç metrobüste var. Her yerde yok. Yani
evet.
Ne kadar önemli olan bunun sayısı ne kadar artacak? Ne zaman belli bir seviyeye erişir? Bunu bilemiyoruz. Bir de hangi firma bunu yapıyor demiş. Bununla ilgili bir bilgin var mı hocam?
Hangi firma bunu yapıyor? Sistemi İETT ile birlikte Belbim AŞ yürütüyor. İstanbul Belediyesi'nin bir yan kuruluşu. Belbim AŞ. Hı-hı. Teknoloji üreten bir firma bu. Bu yürütüyor çalışmayı. Hı-hı. Arkadaki yazılımlar olsun, ekranların alımı olsun, bu seslendirmeleri yapımı olsun, seslendirme için gerekli tesisatın kurulumu olsun. Belbim ilgileniyor.
Evet. Şimdi müzik arası verelim. Ondan sonra Mürşide ve Sevda da programımıza katılacaklar. Ve gerçekten yani bu son dönemlerde biliyorsunuz Acun ve benzeri insanlarla başlayan böyle bir yardım kampanyaları çalışmaları var. Bununla ilgili küçük bir tartışma yapacağız. Acaba bu bize ne kadar gerçekten yardım ediyor mu, etmiyor mu? Nereye gitmesi gerekir? Bunun üzerinde biraz konuşacağız.
Evet, konuşacağız.
Evet hocam.
Sen
parçadan sonra tekrar birlikteyiz. Dediğimiz gibi bu yapılan bağış olayını konuşacağız. Hani sadece o Acun'un yaptığı program da değil, genel olarak görme engel, hani genel düşünerek nedir bu bağış konusu, nasıl olmalı, olmalı mı, olmamalı mı konusunda biraz tartışalım istedik. Evet,
bundan önce hemen bu arada bir yazışmalarımızla ilgili şey aktarayım. Kürşat evet. İzmir'den yazıyor anladığım kadarıyla. İzmir'de 13 Şubat'ta bu benzer bir projeye başladıklarını, şu ana kadar 200 otobüs civarında bu sistemin orada da olduğunu ve yaygınlaştığından bahsetti. Eğer Kürşat bununla ilgili kayıtlarını, yani ses kayıtlarını gönderirsen İzmir'le ilgili, bunu da bir sevetereengelsevişim.com'dan yayınlayabiliriz.
Hatta haftaya radyodan da yayınlayabiliriz.
Haftada radyodan da bunu paylaşmak isteriz. Eğer sen de bir kayıt
yapıp gönderirsen. Güzel ya, İzmir'de böyle gelişmeler olması. Evet. Hakikaten güzel yani, sevindirici. Ya, diyoruz. İlkenin arasında bu problem çözülürse bizim için mutluluktur hakikaten.
Hı-hı. Şimdi bu bağış konusuna gelecek olursak, geçen cuma galiba Acun bir program daha yaptı. Galiba evet, değil mi hocam? İzleyen oldu mu bilmiyorum. Ben sadece duydum. Hatta bu olayla ilgili şöyle bir şey oldu. Bu gerçekten ilginçti. Bizim Boğaziçi'nden birkaç arkadaşımız, öğrencimize TESİEV manen baskı yaptı hocam. Yani işte böyle bir program biliyor. Siz de buraya katılın diye. Hatta bir arkadaşım geldi. Yani Engin abi, bence katılmalı mıyım falan tipinde. Niye? Ve şöyle söylemişler. Yani bizden burs aldınız, o zaman katılın falan gibilerinden. Böyle de bir durum ortaya çıktı açıkçası. Evet. Yani resmen manevi bir baskı da söz konusu oldu ama sonradan katıldı mı bilmiyorum. Şimdi bu konuda önce Sevda'ya söz vereyim. Ya sen ne düşünüyorsun? Bu yardımlar sence toplumsal olarak bize ne yararlı oluyor mu?
Herkese merhabalar. Ya aslında bağışın nasıl ve nereye yapıldığı bence çok önemli. Mesela şöyle düşünün. Çok önemli bir kurumsunuz. Çok önemli bir mekanizma yürütüyorsunuz diyelim ki. Atıyorum X bir konuda bir aracınız, bir şeyiniz eksik. Teknolojik bir eksikliğiniz söz konusu. Buna kurumlar sponsor oluyorsa buna bir şey söyleyemem. Yani bir ihtiyacı kapatıyorsa, atıyorum bir şey düşünün, bir dernek düşünün. Dernek diyelim ki bir İngilizce kursu vermeye çalışıyor. İngilizce kursu vermek için bir salona ihtiyacı var. O salonu verebilirsiniz. Peki İngilizce materyallerin basılması için bir şeye ihtiyaç var. Onu da yapabilirsiniz. Ama burada önemli olan nokta şu. Bu bağış olayı ne zamanki bireye indiriliyor, ne zamanki bireyle çalışmaya başlıyor, bağış bireyle birlikte gitmeye başlıyor, İşte bu noktada çok tehlikeli bir şey ortaya çıkıyor. Yani o zaman da artık bu durum sömürülmeye başlıyor. Çünkü şöyle düşünün, toplumda genel olarak şöyle bir bakış var açıkçası. Bunu ister kabul edelim, ister etmeyelim. Eğitimlisinden eğitimsizine, eğitilmişinden eğitilmemişine kadar şöyle bir bakış var. Engelli muhtaçtır. Her zaman yardıma ihtiyacı vardır. Kendi başına ayakta duramaz. Dimdik olması için birine dayanması gerekir. Şimdi bağışlar, çoğu kez yapılan bağışlar bunu besleyen nitelikte bağışlar. O yüzden temelde açıkçası ben çok da onaylamıyorum, desteklemiyorum da. Atıyorum bir takım derneklerin, bir takım kurumların çok önemli noktalara atıyorum kumbara, sakız benzeri bir şey yerleştirerek bunu yürütmeleri bir kere son derece yanlış geliyor bana. Bununla ilgili de birkaç ay önce bir arkadaşım özel bir üniversitede master yapmaya başladı, yüksek lisans yapmaya başladı ve düşünün arkadaşınızla yürüyorsunuz bir noktada, belli bir ilişkinizin belli bir iç dinamiği oluşmuş, arkadaşınız sizi keşfetmeye, tanımaya başlıyor, belki engellikle ilgili bir takım kavramları kafasında yeni yeni sorgulamaya başlıyor. Ne oluyor? Kantinde giderken aman Allah'ım köşede bir tane makina, ne falan filanın makinesi mesela. Şimdi bir kere siz onu açıklamak zorundasınız. Böyle bir şey onaylamadığınızı açıklamak zorundasınız. Kendinizi anlatmaya çalışıyorsunuz. Bunu ifade etmek zorundasınız. Ve kendinize ben bu kategoride değilim demeye çalışıyorsunuz. Çünkü genel bakış bu. Açıkçası kabullenilen ve hani algılanan bakış da bu. O yüzden çok, yani bana çok tehlikeli geliyor. Bir şeyler yapmak isteyen, bir takım hedefleri olan, belli kariyer planları olan insanların özellikle önünde çok ciddi bir engel olduğunu düşünüyorum. Buradaki söz ettiğim şey, yürüyemeyen birine atıyorum bir araba alma şansı olmayan, ekonomik düzeyi son derece düşük statüde birinin tekerlek sandalyesi edinmesi durumundan söz etmiyorum. Ama her koşulu var. Birçok anlamda şey. Ama bir şekilde kendini bir noktada acındıran, işte bunu göz göre göre isteyen, utanmadan belki. Artık hani bunu onur meselesi halinden çıkarmış, insanları bunu yapmak zorunda hissettiren engeller de var. O yüzden çok tehlikeli. Acun'un da ben temelde kötü niyetli olduğunu düşünmüyorum. Ama çok şov tarafı var. Yani çok ciddi bir şov yanı var. Randa çok açık bir şey. Belki onun da amaçladığının dışına da çıkıyor olabilir ama tehlikeli, çok tehlikeli buluyorum ben.
Teşekkür ediyoruz. Müşte, sen bir şeyler söylemek ister misin bu konuda?
Merhabalar herkese. Şimdi eskiden engelliler dilendiriliyormuş. Gerçi hala da yapılıyordur ama bu kez de boyut değiştirildi. Yani sokaklarda dolaştırılmıyorlar ama işte televizyon ekranına çıkartılıyorlar, internete konuluyorlar vesaire. Yani yine bir araç olarak kullanılıyor. Belki kişi kendisi de bunu isteyerek yapıyor, onu bilmiyoruz ama artık bilgiye ulaşmak daha kolay. 21. yüzyıldayız. Diyoruz ki işte engellinin artık muhtaç olması bir yana, yani herkesin bir takım eksiklikleri vardır, bir şeylere ihtiyacı vardır ama hepimizin ortak amacı o imajı kırmak aslında. Bu gibi programlarla aslında hala aynı yerde olduğumuz gösteriyor. Yani asırlar öncesinde neredeysek şimdi de aynı yerdeyiz. Demek ki bu yolda hiçbir aşama kat edememişiz. Bir de şöyle düşünün, yani gerçekten o bağışlarla belki bir takım fiziksel ihtiyaçlar karşılanıyor. Araba alınıyor, bilgisayar alınıyor vesaire ama zedelenen onur ne oluyor bu durumda? Yani kişiliğimizi kaybetmeye başlıyoruz. Bir görmeyen ya da bir tekerlekli iskembede olan birisi, Acun gibi bir program milyonlarca kişi izliyor, İlk aklına gelen bu kez bağış yapmak oluyor. Tehlikeli konuya, yani tehlikeli noktalara geliyoruz gerçekten. Bu kadar söyleyeceklerim.
Ben de bir şeyler ilave edeyim. O programı geçen iş yerimde bir arkadaşımı ziyarete gittim. Uzun süredir görmüyordum. Hani biraz yürüdük beraber. O programdan konu açıldı. Ya dedi, hiç engeli olmayan bir arkadaşım bu arkadaş. Ya dedi, çok hoşuma giden bir şey oldu o programda. Tekerlekli iskemledeki bir bayan çıkıp şey dedi. Bize bu şekilde bağış vereceğinize iş imkanı sağlayın. İş imkanlarımızı arttırın. Bize herhalde yapılacak en büyük bağış bu olur, dedi o programa katılan biri. Hani kılıç eleşmiş bir söz var ama artık bilmiyorum, bu sözü söylemek gerekiyor bence. Artık bizim tutulan balığı yeme aşamasından balık tutma aşamasına geçmemiz lazım. Yani geldiğimiz yüzyılda, bilgi çağında yaşadığımız zamanla uyum sağlamak için hakikaten bu balık tutma, yani tutulan balığı oturup yeme işinden balık tutma aşamasına geçmemiz lazım ve bu aşamaya geçirilmemiz lazım. Geçirmemiz lazım diyorum çünkü hala çeşitli problemler yaşıyoruz. İşe alınan engellilerin de problemleri çok. İşe giriyor ama problem işe girmesiyle bitmiyor, sonlanmıyor. Çalışmayı isteyen, hakikaten bir şeyler üretmeyi isteyen bir engelli çalıştırılmadığı zaman, bir şeyler üretmediği zaman büyük problemler yaşıyor, sorunlar yaşıyor. Kendi içinde olsun, çevresinde olsun. İşte bir takım, yani insan, çünkü insanın yapısı böyle. İnsan çalıştıkça, bir şeyler ürettikçe mutlu olan bir yapıda. Yani kendi varoluşunu bu şekilde anlatabiliyor. Bunun bir şekilde artık bir düzene girmesi lazım. Böyle bağışlarla, işte ajitasyon programlarıyla bir yere varamayacağımızı öğrenip bir şekilde kendimizi geliştirtici şeylere girmemiz lazım. Yapılara girmemiz lazım artık diyorum.
Hocam bir şey daha hocam.
Bir de en basit olarak şöyle düşünün arkadaşlar. Bunu gerçekten soruyorum, bakın. Birisi sürekli size bağış yaparsa ve siz sürekli bunu onaylayan bir biçimde davranırsanız, hani sürekli kabul edersiniz, bir yolunu bulup sıyıramazsanız, o durumdan kurtulamazsanız, çünkü bazen bazı durumlarda sizi ona itebiliyor olabiliyor. Kendinizi bazen istemediğiniz durumlarda bulabiliyorsunuz, kontrol bile edemiyorsunuz ama birisi size bağış yaptığı zaman yaptığı bağış ölçüsünde hayatınıza müdahale etme hakkını kazanıyor kendinde. Yani şöyle düşünün. Mesela demiş ki adamlar, sen bizden burs alıyorsun, gelip o programda kalabalık oluşturmak zorundasın. Bu en basit bir şey yani.
Evet, gerçekten bu boyutu böyle. Yani Adem hocama bir noktada katılamayacağım. Maalesef her insan böyle çalışmak isteyip üretmek istemiyor. Bunun tam tersini yapan, bankomatik memuru olmayı tercih eden, çalışması gerektiği zamanda çalışmayan, iş yapmak istemeyen de bir sürü içimizden arkadaşımız var. Toplum biraz bunları da besliyor. Evet. Bence ileriki programlarımızda bu konulara da değinmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yardım konusunda tabii ki ben arkadaşlarıma katılıyorum. Zaten bizim hani grup olarak felsefemiz de bu. Yani şimdi bakın, o kadar para topladılar mesela. Bu paralarla kaldırımların, mesela ne bileyim, bir caddenin kaldırımlarını düzelteceğiz diye bir sloganikle çıkıp öyle bir şey yapsalar, binlerce insana kalıcı bir hizmet yapmış olacaklar. Ama onlar ne yapıyor bunlar? Çıkıyor, 10 tane tekerlekli sandalye aldım, 100 tane bilgisayar dağıttım insanlara. Geri kalan ne olacak? Yani sen 10 kişiyi, çünkü sistem için bu daha kolay. İşte bir iki kişinin hayatına göre onu mutlu ediyorsun. Ve gündeme falan da gelmiyor engelliler. Yani gündeme geliyor, bak bir şöyle oluyor. Bak işte kör olduğu halde bunu başardı. Kör olduğu halde ilk yüze girdi. Yani normalde girmesi mümkün değil. Ama işte bu bir istisna olarak girmiş. Yani burada bence en temel yaşadığımız şey o. Daha bunları çok konuşuruz. Ama bence özellikle bu konuları haftaya da biraz hocam, neden iş bulamıyoruz veya istihdamdaki sorunlarımız üzerine tartışalım mı?
Güzel olur aslında. Konuları bağlantılı götürmüş oluruz yani.
Evet.
Bu konudan ona geçiş yapmış oluruz. Evet. Bu konularda konuşuruz önümüzdeki haftada.
Evet. Şimdi bu arada bir MSN'den şu an bir mesaj geldi. Bir de diyor ki, engelli etiketini kullanarak insanlara bir sürü ürün satmak isteyen dernekler de var. Bunları da kınamak istiyorum diyor. Arkadaşımızın ismini alamadım. Bir dahaki müzik arasından sonra onu da söyleyeceğim. Sonra birkaç duyurumuz olacak. Son derece katıldığımı bu arada belirteyim. Ve programımızı bir müzik aramızdan sonraki yarışma ve proje duyurularımızı bir kez daha tekrarlayarak kapatalım isterseniz.
Evet. O zaman bir müzik arası veriyoruz.
Son bir müzik arası veriyoruz. Ondan sonra tekrar buradayız. Evet. hemen iki şeyle başlayalım. Biraz önceki arkadaşım Bumikan, yani Sadık abiymiş. Bumikan mı? Bumikan mı? Nasıl okunur? Herhalde öyle bir şekilde. Duygu sömürüsüne hayır diyor. Bizde en büyük şey zarar veriyor. Bir de Merve Skype üzerinden bir mesaj atmış o arada bize. O da şöyle bir şey söylemiş. Hocam İzmir'de galiba karşı çıkmışlar bu otobüs olayına. Bir yerel gazete. İnsanlar yerel rahatsız oluyor. Hangi deniyorlar bunu koymuş falan benzeri bir olay olmuş galiba hocam.
Valla ben şey demek isterim ama değil mi değil mi bilmiyorum. Asıl deniyor onlardır demek isterim ama.
O zaman tramvaydan da kaldırsınlar.
Kaldırsınlar. Bir de bu benim aklıma şeyi getirdi. Bu altyazılarla ilgili biz engel seçim grubu olarak tüm listelere mesaj attık hocam.
Evet.
Görmeyenler gayet memnun kaldı. Hani kalmayabilir, o benim için problem değil. Hani ya, kalmak zorunda değil. Zaten biz programı da biz üretmedik. Yani biz sadece duyurduk. Hani böyle böyle bir şey var gibi.
Neyse.
Görmeyenler gayet dedi, yani müthiş oluyor falan gibilerinden genel şeyler. O en azından bir heyecan yarattı. Evet. Ama görme engelli olmayan insanlar şey dedi, kardeşim bu sesle daha bu doğrusu, dinlenir mi?
Daha doğrusu gören engeli olan belki bilmiyorum. Başka bir gruptaydı çünkü.
Evet, yani görme problemi olmayan insanlar ya böyle bu dinlenir mi? Bunu da niye bu kadar böyle büyütüp duruyorsunuz dedi. İşte Tokaç'ın halinden ne anlar meselesi birincisi. İkincisi de yani insanlar harbiden bundan neye göre rahatsız olurlar? Yani hangi açıdan? Çünkü bir sürü bu bir tek görmeyenlerin işine yaramıyor ki otobüslerdeki sistemler. Yaşlılar var.
Canım,
o şehri bilmeyen insanlar var. Yani
sürekli rahatsız olanlar var. Yani pek bilmeyen belki bir
acaba
problem
bu gazete bu haberi yapmadan önce, bence şöyle düşünüyorum bu tür şeylerde hocam. Büyük ihtimalle ideolojik yayınlar yapılmıştır. Yani büyük
olabilir,
ihtimalle.
Olabilir.
O belediyeyle arası iyi olmayan başka bir ideolojik partinin gazetesi
yapmıştır. Bizde bu tür şeyler çok olduğu için mümkündür
böyle bir
şey.
Ben öyle düşünüyorum. Yani bunun toplumsal olarak insanlara rahatsızlık verir. Tabii ki biz insanı rahatsız edelim değil mi?
Bir de bazen insana şunu düşündürüyor ister istemez. Acaba ondan mı rahatsız oluyor? Yoksa bu sayede çok engellinin otobüse binişinden mi rahatsız oluyor gibi böyle.
Aynen.
Altında başka bir şeyler arama aşamasına geliyor insan ister istemez.
Yani özürlü edersi 500 bin görme engelli olduğunu düşünüyor işte söylüyor. 1,5-2 milyon insan olduğu söyleniyor. Hani bunlar ne kadar doğru bilmiyorum. Onların araştırmalarını da biraz bence sorgulamak lazım ama yarısı bile doğru olsa bunların çok azı dışarılarda hocam. Niye? Yani arkadaşım geçen Amerika'da dedi ki hani bir sürü sokakta sürekli vardı dedi. Tekerlekli sandalyeli bir sürü insan gördüm diyordu mesela Avrupa'da. Yani bizde yok mu yani bunlar? Var. Biz böyle sağlam
millet,
yaşıyoruz.
Aslanlar gibi.
Evet, programımızı bu noktada kapatırken arkadaşlar biraz duyurularımızdan tekrar bahsetmek istiyorum. Bilgi yarışmamıza az kaldı. 18 Nisan günü, 18 Nisan Cumartesi günü Kör Fotoğrafçılar Projesi'nin yapıldığı ofiste bilgi yarışmamızı düzenliyoruz. Eğer katılmak istiyorsanız 3 kişilik grubunuzu oluşturun ve bize mail@engelserişim.com adresinden mutlaka yazın. Yine aynı şekilde bugün de konuştuklarımızdan da yola çıkarak belki bir fikir verir, bir proje üretin. Kendi hayatınızı kolaylaştırabilecek. Proje derken ya illa yapın demiyoruz. Yani bir düşünce ortaya atın. Mesela geçen bir fikir gelmişti değil mi hocam bize listelerden? Mesela kumandaların
evet çok güzel
erişilebilir hale getirilmesi gibi. Yani bir hayaliniz, zaten bizim grup olarak sloganımız hayaller yaklaşmakta olan gerçeklerin gölgeleridir gibi. Bunun gibi bir proje üretin. Yani proje derken neler yapılabilir? Bununla ilgili kimle görüşülebilir? Nasıl bir hedef koyabilirsiniz gibilerinden. Böyle bir proje yarışmasında da eğer bize projeler geldiği takdirde bunun da birincisini yine 18 Nisan günkü bilgi yarışmamızda açıklayacağız. Hem proje yarışmamıza hem bilgi yarışmamıza veya birinden birine katılmak isteyen arkadaşlarımız varsa lütfen bize mail@engelserişim.com adresinden ulaşsınlar. Herkesi heyecanla bu tür yarışmalara da katılmaya davet ediyoruz. Başka Adem hocam, senin söylemek istediğin son bir şey var mı? Bir dahaki hafta neler yapacağız hocam?
Bir dahaki hafta neler yapacağız? Gene bilişim köşesinde program tanıtımımız olur. Ürün tanıtımında artık ne ürün tanıtacağımız.
Bir dahaki hafta renk tanıyıcıdan bahsedelim.
Evet, bir dahaki hafta renk tanıyıcıdan bahsedelim. Programımız da artık şey olsun bir dahaki haftaya. Şu an
sürpriz olsun.
Bilmiyorum, sürpriz olsun. Programımız ürün, daha doğrusu yazılım tanıtımımız. Başka engelliler köşesinde dediğimiz gibi bu ikinci bölümümüzde dediğimiz gibi iş istihdam konularından bahsedeceğiz dedik. Başka şu an böyle, bakalım önümüzdeki hafta daha neler gelecek, hep birlikte izleyip göreceğiz.
diyoruz.
Bizi ve dinlemeye devam edin diyelim.
Diyoruz. Ve bugün bizimle birlikte olan tüm dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Haftaya haftaya tekrar görüşmek üzere diyoruz. Hocam son şarkımızı verelim.
Ben de olayım.